Ayrım 18. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Sayfa 222. Çok ilerledik. Vatandaşlar, aziz vatandaşlar, muhterem vatandaşlar. Bugün çok ilerlemiş bulunuyoruz. Bazıları bunu inkar etmeye çalışıyor. Hiç güneş balçıkla sıvanır mı? Sıvanmaz. Madem ki güneş balçıkla sıvanmaz, öyleyse güneşi balçıkla sıvamaya çalışanlara, yani geri kaldığımızı söyleyenlere inanmayınız. Ben size bugüne kadar, nerelere kadar ilerlediğimizi anlatacağım. O zaman sizler de geri kaldığımızı söyleyenlere güleceksiniz. Mesela bakın, bugün İstanbul'dan buraya kadar dizel motorlu gemilerle 3 gün 3 saatte gelinebiliyor. Siz belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız. Bu dizel motorlu gemilerden önce buharlı gemiler vardı. Onlardan önce de yelkenli gemiler vardı. Yelkenli gemilerle şimdi 3 gün 3 saatte aldığımız bu yolu o zaman 3 ayda zor alıyorlardı. Vatandaşlar, aziz vatandaşlar, muhterem vatandaşlar, bu az ilerleme midir? 3 aylık yolu 3 güne indirdik. Ya yelkenli gemilerden önce? O zaman tarihlerin yazdığına göre bu yol karadan 3 senede zor alınırdı. Bir 3 seneyi, bir de 3 günü gözünüzün önüne getirin. Gelelim yollara. Pek muhterem vatandaşlar, işte gözünüzün önünde. Şu meydandaki asfalta bakın. Eskiden asfalt var mıydı? İçinizde 50'sini geçkin olanlar hatırlarlar ki eskiden asfalt masfalt yoktu. Daha eskiden kaldırım da yoktu. Çok daha eskiden toprak yol bile yokmuş. Ondan da önce insanlar yol diye bir şey bilmiyorlarmış. Bir de ilerlemedik diyorlar. Daha nasıl ilerleyelim? Ya yol yapmasaydık ne olacaktı? Dağdan bayırdan dolaşmak zorunda kalacaktınız. Şu elektrik ışıklarına bakın. Her yerde şıkır şıkır elektrikler yanıyor. Bundan 100 sene öncesine gelinceye kadar elektrik var mıydı? Yoktu. O zaman petrol lambaları vardı. 300 sene önce petrol lambası da yoktu. İnsanlar geceleri mum ışığında yaşarlardı. Ya 100.000 sene önce? Çıra bile yoktu. Bir de ilerlemiyoruz diyorlar. Peki ilerlemiyoruz da bu elektrikler ne, bu yollar ne, bu gemiler ne? Elektriği yaptırmasaydık da karanlıkta kalsaydınız, geceleyin birbirinize çarpıp kafanızınız gözünüz yarılsaydı daha mı iyiydi? Bu gemileri almasaydık yüze yüze mi gidecektiniz? Memleketin neresine bakarsanız bakın bir ilerleme görülüyor. Şu otomobillere bakın. Ford var, Chevrolet var, Buick var, Cadillac var. Ne yok? Allah'a şükür marka marka hepsi de var. Peki ilerleme yok da bunlar nasıl oldu? Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. Bundan 100 sene önce otomobil var mıydı bu memlekette? Şuna inanın ki muhterem vatandaşlarım, 5000 sene önce bu memlekette doğru dürüst kanı bile yoktu. Öküz var ya öküz, hani şu bildiğimiz öküz, 100.000 sene önce o bile yoktu. Peki, insaf edilsin. Bütün bunlar nasıl oldu? Şimdi göklerimizde uçaklarımız, gemilerimizde kaçaklarımız, her şeyimiz var. Ya radyo, ya telefon, ya düdüklü tencere, bununla bir memleket için ilerleme değil mi? Vatandaşlar, aziz vatandaşlar, muhterem, pek muhterem vatandaşlar. Gelelim eğitim alanına. Her alanda olduğu gibi bu alanda da çok şeyler yapmış bulunuyoruz. Bir defa şu gazetelere, kitaplara bakınız. 500 sene önce matbaası bile olmayan bir memleket için bu matbaalar az şey midir? Ya okullar? Bugün sayısız ilk ve ortaokullarımız, liselerimiz var, üniversitelerimiz var. Daha da olacak Allah'ın izniyle. Eskiden bu kadar okul var mıydı? Yoktu. Bundan 1000 sene önce üniversitenin lafını bilen bile yoktu. O zaman buzdolabı, telgraf deseniz size gülerlerdi. Şimdi buzdolabı deyince, elektrik süpürgesi deyince size gülen var mı? Bu ne müthiş, ne korkunç bir ilerlemedir. Gelelim sağlık alanında yaptığımız işlere. Vatandaşlar, pek aziz ve pek muhterem vatandaşlar. Bundan 300 sene öncesine gelene kadar bu memlekette çiçek aşısı yoktu. Çocuklar okula girerken çiçek aşısı olmuyorlardı. Belediye doktorları da boşu boşuna oturuyorlardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun doktorlar aşı yetiştiremiyorlar. 500 sene önce tentirdiyot var mıydı? Varsa söyleyin. Kimse çekinmeden söylesin, rica ederim. 400 sene önce aspirin var mıydı? Yoktu. Hem o kadar gerilere gitmeye ne lüzum var? Daha 100 sene evvel biz bile yoktuk. Biz var mıydık? İçinizde 200 sene önce olan varsa hiç çekinmeden söylesin. İşte hepinizin içinde söz veriyorum. İçinizde 200 sene önce olan varsa çıksın ortaya. Vallahi bir şey yapmayacağım. Mahkemeyi de vermeyeceğim. Eskiden bu memlekette şey yoktu. Hatta bu memleket bile yoktu. 2000 sene önce memleket var mıydı? Bense daha mühim bir şey söyleyeyim. 2000 sene önce insan bile yoktu dünyada. Hangi insan? Dünya yoktu be. 1 milyon sene önce dünya bile yoktu. Var mıydı? Aziz vatandaşlar, pek muhterem vatandaşlar. Bir o zamanı düşünün, bir de şimdiki zamanı. Mağaralarda yaşasaydık, naylon çorabımız, karılarımızın lastex mayosu, bizim plastik kasık torbalarımız olmasa daha mı iyiydi? Kim ne söylerse söylesin, inanmayın. İşte her şey meydanda. Görüyorsunuz ki çok ilerledik. Karakoldan kurtulamadık. Nurettin önce bir otomobil aldı. Otomobille Avrupa gezisine çıkacaktı. En çok görmek istediği yerde İsviçre'ydi. Çoktan beri böyle bir geziye çıkmak istiyor ama bir türlü iki ucunu bir araya getiremiyordu. Sonunda istediği oldu. Hem bir spor araba aldı hem de döviz buldu. Yaz başında çıktı yola. Gezisi en çok bir buçuk ay sürecekti. Giderken, belki mektup gönderemem, kusura bakmayın ama her gittiğim yerden kart atarım dedi. Mektup da göndermedi, kart da. İnsan Avrupa'ya geziye çıkar da her gittiği yerden eşine dostuna oranın renkli kartpostallarından göndermez mi? İnsan bunu da yapmazsa Avrupa'ya gitmenin tadı olur mu? Avrupa'ya gideceksin. Giderken İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in telefon rehberini de beraber götüreceksin. Sonra her gittiğin yerde oranın bir sürü renkli kartpostallarını alacaksın. Otele gidince telefon rehberini açacaksın. İster tanı ister tanıma, rehberde ne kadar adres varsa hepsine her gittiğin yerden birer ikişer renkli kartpostal yollayacaksın ki herkes de senin Avrupa'ya gittiğini anlasın. Kartın arkasına da Venedik'ten selamlar, Zürih'ten sevgiler, Paris'ten bir hatıra diye yazacaksın. İnsanın Avrupa'ya gittiğini bilmeyen kalmamalıdır. Ancak bu kadar zahmete değsin. Ondan sonra da dönünce ömrün oldukça Avrupa gezisinin anılarını anlatırsın. Neydi o günler? Hey hey! Ben Avrupa'dayken, Avrupa'dan yeni geldiğim sıraydı. Efendim, Avrupa başka. Biz adam olmayız kardeşim. Adam olmasına oluruz ama 10 fırın ekmek ister. Avrupa'nın... Nurettin bunların hiçbirini yapmadı. Salak oğlan. Ben Avrupa'ya gitmeliyim ki görsünler. Görsünler nasıl Avrupa'ya gidilirmiş. Burnumun ucunu kıvırıp da şöyle bir çevremdekilere bakayım, görenler ne derseniz deyin bu adam Avrupa'ya gitmiş desinler. Nurettin 20 gün sonra döndü. Hani 1,5 ay kalacaktın, neye döndün dedim. Sus, sorma. Canımı zor kurtardım dedi. Yahu bir kart bile göndermedin. Kart gönderecek zaman mı buldum? Demek iyi eğlendin. Ne eğlenmesi? Karakoldan karakola sürttüm. Karakollardan kurtulamadım ki kardeşim, gözümü açamadım. Neden? Yoksa seni Interpol milletler arası bir sabıkalıya mı benzetti? Değil kardeşim, kimseye benzetmedi. Bak nasıl oldu. Arabayla yola çıktım. Sınırı geçtik. Balkanları aştık. İşler yolunda. Avusturya'dan İsviçre'ye girince her şey değişti. Neye uğradığımı şaşırdım. Sınırdan girişim çok sıkıntısız oldu ama daha 1 kilometre gittim gitmedim trafik polisi yolumu kesti. Lütfen karakola dedi. Gidiş o gidiş. Bir daha karakollardan kurtulamadım. Arabanın far lambalarından biri yanmıyormuş. Bir tanesi yanıyor ya, daha ne istiyorsunuz dedim. İkisi de yanmasa daha mı iyiydi? Komiser, bakın arabaya 2 far lambası koymuşlar. Bir tanesi yetse 1 tane yaparlardı dedi. Suratıma baktı. Yabancısınız galiba dedi. Evet dedim. Belli dedi. Lambaları tamir ettirdim, çıktım yola. Bir ayak önce Zürih'i tutmaya çalışıyorum. Zürih'ten girerken polisler yine durdurdu. Buyurun karakola. Şehre girerken yavaşlamak gerekirmiş. Yol geniş, dümdüzde. Hızlı girsek ne olur? Adam ezmedik ya. Komiser suratıma baktı. Siz yabancısınız dedi. Yabancıyım dedim. Belli dedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şehre girdim. Girmemle arabayı durdurmaları bir oldu. Buyurun karakola. Yahu ne yaptık? Virajı alırken sinyal vermediniz. Şu Zürih'ten canımı atmazsam karakollardan kurtulamayacağım. Aman Bern diye bastım gaza. Bern'e gittim. Şehre şöyle bir bakmaya kalmadı. Buyurun karakola. Bu sefer de soldan gitmiştim. Yani önümdeki otobüsü sollamışım. Önüm açıktı, ne çıkar? Komiser suratıma baktı. Yabancısınız sanırım dedi. Nereden bildiniz? Belli. Hoş geldiniz. Baktım, arabada rahat edemeyeceğim. Park yapılmayacak yerde park yaptın diyorlar. Haydi karakola. Trafik işaretine boş verdin diyorlar. Haydi karakola. İşaret lambasına aldırış etmedin. Karakol. Hızlı sürdün. Karakol. Başım dertte. Şu arabayı satıp da kurtulayım dedim. Araba belasından Avrupa diye karakoldan başka bir yer göremeyeceğim. Ucuz pahalı demeden arabayı sattım. Haydi karakola. Bizim arabada motor, makine adına hiçbir şey yokmuş. Bu nasıl çalışıyor dediler. Çalışır evvel Allah'ın izniyle dedim. Şoför yerindeki kaplumbağa kabuğunu, maşallah levhasını, karınca duasını, mavi göz boncuğunu gösterdim. Ne desem inanmazlar. Yahu alın şunu bedava, kurtarın beni. Arabayı bıraktım bir boş yere, yürüdüm gittim. İsviçre'yi göremeden mi döneceğim? Bu araba derdinden. Buyurun karakola. Yaya kaldırımından gitmemişim. Araba yoluna inmişim. Anladım ki bana bu Ben şehrinde rahat yok. Otobüse binip Lozan'a gideceğim. Buyurun karakola. Komiser, siz yabancısınız, belli, dedi. Otobüse binerken benden önceki adamın önüne geçmişim. Komisere yalvardım. Ne olur beni şuradan Lozan'a atın, üst yanına karışmayın. Lozan'a geldim, şehri dolaşmaya kalmadı. Buyurun karakola. Allah inandırsın, hiçbir şey yapmadım. Ne olmuş? Boş sigara paketini sokağa atmış. Yahu adam mı öldürdük? Göz göre göre şehrin ortasında kız mı kaçırdık, ne yaptık? Lozan'da da tutunamayacağımı anladım. Ver elini Cenevre. Hiç olmazsa şu Cenevre denilen yeri bir göreyim. Bırakıyorlar mı? Haydi karakola. Yola tükürmüş. Canım tükürdümse birinin suratına mı geldi? Ortada bir davacı bir şikayetçi mi var? Komiser. Anladım dedi. Ne var anladınsa yabancıyım işte dedim. Koca İsviçre'yi döndük dolaştık. Karakoldan başka bir yer göremedim. Artık yollarda gezerken aman bir pot kırmayayım derken insanlık hali kardeşim şeyim geldi. Şöyle tenha bir köşe başı aradım, duvara baktım. Eşeklere mahsus diye yazmıyor. Eh anlaşılan serbest. Buyurun karakola. Birader, İsviçreliler insanın suratına baktılar mı, yabancı mı değil mi şıp diye anlıyorlar. Olur şey değil. Aman beni insaniyet namına İsviçre sınırından dışarı atın diye yalvardım. İşte böyle birader. Sana kart atmaya vakit mi oldu? İsviçre'yi döndüm, dolaştım da karakoldan başka bir şey mi gördüm? Kısmetli çocuk. Muhasebeci sizden iyi olmasın, pek iyi bir insandı. Kardeşim Şadan Bey derdi. Benden söylemesi. Sonunda bu işin boku çıkacak. Vallahi ensenleneceksin. Başın belaya girecek. Senden çok çoluğuna çocuğuna acıyorum. Beni sık sık uyarırdı. Eksik olmasın. Ben de ona derdim ki, ne yapayım kardeş? Evde 8 başız. Aylığım salt boğazımıza yetmiyor. Hangi insan durup dururken kötü yola sapar? Ama bende 5 çocuk var. Akıllı bir adam olan muhasebeci, ne diye 5 çocuk yaptın Şadan Bey derdi. Baksana hükümet yok doğum kontrolü, yok doğum kısıtlaması, yok doğum sınırlandırması diye doğum artışını önlemeye çalışıyor. Çünkü hükümet baktı ki karılar bu hızla doğurmaya devam ederlerse rüşvetin önünü alamayacak. Başka türlü ne yapsın yavaş yavaş doğurun, azar azar doğurun demeye başladı. Ben hükümetin doğum kontrolünü işsizliği önlemek için sanıyordum. Canım Şadan Bey, koskoca bir hükümet, başka türlü rüşvetin önünü alamıyorum. Nüfus azalırsa, hiç olmazsa rüşvet de azalır diyecek değil ya. Açık açık diyemez bunu. Bir kere hükümetliğine yaraşmaz. Sonra da yabancılara karşı ayıp olur. Ondan ötürü yiyecek, giyecek yetmez, iş bulunmaz olduğundan ayağınızı yorganınıza, keyfinizi de ona göre uzatın diyor. Sen keyfini çokça uzatmışsın. Hiç böyle zamanda 5 çocuk yapılır mı? Bizim gençliğimizde böyle miydi ya? O zamanki hükümetler vatana evlat lazım, dayanın yurttaşlar diyordu. Biz de hükümetimize güvendiğimizden sözüne inanıp vatana evlat deyip dayandık işte. O zamanlar hatta çocuklu analara hükümet madalya vermez miydi? Biz bu niyetle evlendik. Ne bilirsin ki sonradan hükümetin sözünde durmayıp programını değiştireceğini? Şadan Bey kardeşim, sen şimdi vatana evlat diyorsun. Eğri oturup doğru konuşalım. Sen çocukları yaparken vatanı matanı düşündüğün var mıydı? De ki düşünmedim. Peki sen propagandayı yabana mı atıyorsun? Herifçi oğlu söz gelişi bir sakız propagandasına girişiyor. Sakız çiğneyen güzelleşir diyor. Hadi bütün karıların ağzında çak çak sakız. Sakızın içindeki numaralardan otomobil kurası çıkacak diyor. Hadi bir bakıyorsun bütün delikanlıların ağzında çak çak sakız. Sakız çiğneyenin erkekliği artar diyor. Haydi bütün yetmişliklerin ağzında çak çak sakız. Herif çiğnemese karısı zorla ağzına 5 sakız birden sokup adamı boğacak. Propaganda bu. Ona o türlü söylüyor, buna bu türlü söylüyor efendim. Bir de bakıyorsun ahırda geviş getiren ineklere dönmüşüz. 7'den 70'e millet sakız çaklatıyor. Peki sakızcının bunu para kazanmak için yaptığını biliyor muyuz? Bak sen bile şimdi sakız çiğniyorsun. Sakızcının kazanacağını düşünüyor musun? Yo, propagandaya kapılmışsın. Biz de doğrusu çocuğu yaparken aklımızı vatana getirmedik. Ama vatan evlat propagandasına kandık işte. Karıya bilezik milezik almadık. Hiç olmazsa hükümetten bir madalya koparırız dedik. Kısmet değilmiş, olmadı. Hem sonra biz yine de ihtiyatlı davrandık da benim karı karnına düşen her çocuğu doğurmadı. 15 kere de kürtaj oldu. Hepsini doğursaydı vatana 20 evlat yetiştirecektik ki o zaman ben bu daireyi temelinden söküp satsam vatan evlatlarının boğazına kuru ekmek yetiştiremezdim. Kürtaj olmaktan benim karının içinde takım ve alet diye hiçbir şey kalmadı. Son kürtaja gittiğinde doktor şaşmış. Hanım içinde hiçbir alet kalmamışken sen bu çocuğu nasıl yaptın demiş. Bir mucize canım. Benim karı çırpı gibi zavallı, içi boş, dışının zarıyla duruyor. Vallahi benden söylemesi. Ben sana rüşvet alma demiyorum. Ama Allah eksikliğini göstermesin, hepimiz az çok bir şeyler yapıyoruz. Ama haddimizi bilerek hiçbir memur müdüründen ileri gidemez. İhtiyacıma göre alıyorum. Bak bu söz de ayrıca suç. Neden? Çünkü gayetle aşırı solcu lafı. İhtiyacına göre olamaz. Rütbene derecene göre olacak. Hiçbir insan yanında çalışanların kendinden ileri gitmesini istemez. Neden? Çünkü o zaman sosyal adalet kalmaz. Vergi nasılsa bu işte aynen öyle. Maaşı çok olanın vergisi de çok olur. Sen şimdi bir küçük memur olarak koca bir müdürle aşık atmaya kalktın mı bunun sonu iyi olmaz. Benden söylemesi Şadan Bey. Muhasebeciyle sık sık işte bu türlü konuşurduk. Sonunda onun dediği çıktı. Hayır, beni rüşvet alırken yakalamadılar. Çünkü arkadaşlar seviyorlardı. Günün birinde ucu kendilerine de dokunur korkusuyla beni el birliğiyle oradan başka yere yolladılar. Bir Anadolu kasabasına atandım. Orada ilk aylığımı alırken bir de baktım ki bana üst dereceden aylık veriyorlar. Parayı aldım, hiç sesimi çıkarmadım. Neme gerek? Belki muhasebeci, belki veznedar bir yanlışlık yaptı. Ama ikinci, üçüncü ayda bir üst dereceden aylık verdiler. Terfi ettim desem haberim olmadı. Kendi kendime belki rüşvet almayayım diye bir üst dereceden aylık veriyorlar. Çektiğim sıkıntıyı bildiklerinden dedim. Olmaz böyle şey ya, kendime göre böyle yorumladım. Aradan birkaç ay geçmişti. Samsun mahkemesinden ölen babanız Ali Osman'dan kalan mirası kardeşleriniz ve öbür mirasçılarla bölüşmek için şu günü mahkemede bulunun diye bir yazı geldi. Gel de şaşma şimdi. Evet, babam Samsunlu ve bizim nüfus kaydımızda Samsun'daydı. Babamın adı da Ali Osman, doğru. Ama babam 30 yıl önce öldü. 1. 10 para miras bırakmadı. 2. Benim hiç kardeşim yok. 3. Dairedeki arkadaşlardan birinin Samsun'da akrabaları varmış. Onlara mektup yazıp sorduk. Cevap geldi. Evet, miras işi doğrudur. Mal, mülk ve nakit olarak tutarı 500.000'a yaklaşık miras 4 kardeş arasında bölüşülecektir. Benim hiç mi hiç inanasım yok ya. Bir avukat. Sen bana bir vekaletname ver, gerisine karışma. Peşin para istemem. Davayı kazanırsam avukatlık hakkımı alırım dedi. Çok denemişimdir durup dururken iyilik gördüğüm birinden sonunda nasıl olsa kazık yiyeceğimi bildiğim için. Avukata para almadan neden bu işe koşulduğunu sordum. Avukat, satıcının sayısı alıcının sayısını geçti mi taksitle satışlar başlar. Bugünlerde avukatların sayısı da davalarla davacıların sayısını geçtiğinden yazıhanenin kapısını açan olmuyor. Neredeyse avukatlığı unutacağım. Onun için veresiye üzerine avukatlığa başladım dedi. 2 hafta sonra Samsun'dan dönüp gelen avukat, gözün aydın, davayı kazanmak ihtimalimiz var dedi. Aman nasıl olur? Babam öleli 30 yıl oldu, 10 para miras bırakmadı. Benden başka da çocuğu yok dedim. Anlattı avukat. Samsun'daki nüfus kütüğü defterinin bir sayfasında 2 tane Ali Osman varmış. Biri benim babam, biri de bir başkası. Bu 2 Ali Osman da Hatça adında bir kadınla evlenmişler. Biri benim anam, öbürü de öteki Ali Osman'ın karısı. Olur ha. Ben doğunca nüfus memuru bakmış ki öteki Ali Osman'la Hatça'nın 4 çocuğu var. Bu yeni doğan da onların olacak besbelli deyip beni de öteki Ali Osman'ın üstüne yazmış. Benim babam Ali Osman'la anam Hatça'nın nüfusta hiç çocukları yok görünüyor. Avukat böyle anlatıyor işte. Peki dedim. Ben öteki Ali Osman'ın oğlu olduğumu nasıl ispat edeceğim? Senin ispat edeceğin bir şey yok dedi. Bırak öbür çocukları senin babanın olmadığını ispat etsinler, edebilirlerse. Avukatın mirası %100 alacağımızı söylediği günün akşamı eve sevinçle gidip karıma haberi verdimse de karım hiç oralı olmadı. Başını eğmiş, somurtmuş oturuyor. Besbelli yine hasta. Neyin var dedim. Benim başka neyim olur? Çocuğum var dedi. Gençliğini çok roman okumuşumdur. Romanlardaki karı milleti başını herifin göğsüne dayayıp da bir eliyle herifin göğsünü sıvazlayıp cilveli cilveli utanarak "Sevgilim, bir sürprizim var sana," dedi mi? Herif de karının elini avucunda ovuşturarak "Müşterek bir mahsulümüz mü yoksa?" diye sorar. Karı o zaman bir damla yaş akıttığı gözleriyle alttan yukarı herifin dudaklarına bakar ve sonra gözlerini yumar ki herife "Artık ne duruyorsun? Yumulsana," demektir. Ve yapışırlar birbirlerine. Benim hayatımda hiç böyle bir manzara olmamıştır. Ne zaman benim karı sanki bu işi ben tek başıma yapmışım gibi beni suçlayarak "Yine gebeyim," dese, o gece kedi köpek gibi kavga ederiz. Biz yine kavgaya başladık. "Yahu bu ne cins bir karı kardeşim. Öksürsem gebe kalıyor. Bu sefer kürtaj da olamıyor. Doktor karımın iç bölmelerinde kürtaj edilecek hiçbir alet kalmamış olduğunu, çocuğun içeride nereye, nasıl tutunduğuna şaştığını söylemiş. Bir başka doktor "ben kürtaj yaparım ama 500 lira isterim," demiş. 500 lira bu. Ne maaştan artılır ne rüşvetten biriktirilir. Bunun üzerine karım koca karı ilaçlarıyla çocuğu düşürmeye çalıştı. Kurban olduğum Allah'ımın bir hikmeti kardeşim. O ilaçları karım gebe değilken içse ya da sürünse çoktan zehirlenir giderdi. Alttan üstten ilaçların hiçbir işe yaramadı. Artık alıştı da karım bir dirhemi 7 kuduz mandayı öldüren cinsten zehirleri bardak bardak içiyor. Çocuk düşmediği gibi karının karnında tepinerek twist oynamaya başladı. Bunun üzerine karım "Allah rızkını da birlikte verir," diyerek çocuğu düşürmekten vazgeçti. Vazgeçti dersem çocuk inat etmiş düşmüyor. Karı ne halt etsin? Karım "göreceksin, bu çocuk kısmetli olacak," diyordu. "Baksana bir üst derece maaş alıyorsun. Sonra da havadan bir mirasa konuyoruz." Evet, çocuk kısmetiyle doğuyordu. Avukatın hesabına göre bize 100.000 liranın üstünde miras düşecekti. Karım "bu seferkiler ikiz galiba çünkü iki yandan tekmeliyorlar karnımı," dedi. "Paralar geliyor ya, isterse 300 olsun anasını satayım. Çocuklar bir de 500 olmalı ki bizim karının resimleri gazetelerde basılıp dünyaya nam salmalıyız." Biz işte böylece işin tadını çıkarırken muhasebeciden bir yazı geldi. Yanlışlıkla bir üst dereceden maaş almakta olduğunuz anlaşıldığından bugüne kadar verilen maaş farkı tutarının her ay maaşın 1/3 nispetinde kesileceği, varsın kessinler. Mirası aldık mı zaten memurluktan istifayı basacağım diye umutlanırken avukat geldi. "Olmadı," dedi. "Ne olmadı?" "Senin başka bir Ali Osman'dan olma ve başka bir Hatçı'dan doğma olduğunu anlaşıldığından miras davasını kaybettik." "Şimdi ne olacak ya?" "Kardeşim, hiç kimse zorda kalmasa rüşvet almaz. Ben yine ister istemez rüşvete başladım. Karıya da etmediğimi bırakmıyorum." "Ulan karı, hani kısmetliydi bu seferki? Daha dünyaya gelmeden bizim de kısmetimizi kuruttu." Karım, "500'ü bul da kürtaj olayım bari," dedi. "Bizim daire her gün yurttaşların akın akın girip çıktığı dairelerden değil ki. Daireden adımını atanı haraca bağlasam yine 500 lira toplanmaz. İster bir kayıt numarası alacak olsun, ister nasılsın diye hatır soracak olsun, biri yanlışlıkla benim masaya yaklaşacak oldu mu, ben hemen sağ elimin 5 parmağını havaya kaldırıp "Olmaz, katiyen olmaz," diyorum. Tarihin insanlara çok büyük yararı vardır. Tarih hikaye değil arkadaş, bugüne ışık tutar. Onun için tarihi iyi bileceksin. Gençliğin hayat adamı yetişmesi için okullarda yalnız tarih okutulacak. Bizim eski tarihler ne der? Kadı efendi, "Olmaz, kabul etmem," diye bağırıp kaç parmağını havaya kaldırırsa o kadar altın istiyor demektir. Biz tarihimizi ve geleneğimize sıkıca bağlıyız. "Olmaz," diye parmaklarını havaya kaldırdın mı, geleneğine bağlı olduğundan ne demek istediğimi halk da anlıyor kardeşim ve cevabını veriyor. Bizim halkımız gibi anlayışlı var mı? Bir gün yine sakallı bir herif geldi masaya. Herif daha ağzını açmadan ben sağ elimin 5 parmağını havaya kaldırıp "Olmaz," diye bağırdım. Usulen önce herifin ne istediğini sorup sonra "olmaz, yarın gel" demek var ya, ben 500 lira kürtaj parası toplama derdine düştüğümden artık iyice şaşırmışım. Yalnız ölüme gelene değil, önümden geçen gidene bile "olmaz" diyerek parmaklarımı kaldırıyorum. Ben 5 parmağımı havaya kaldırıp "olmaz" deyince o sakallı herif de 2 parmağını havaya kaldırıp "neden olmaz?" dedi. Ben bu sefer 2 elimin 10 parmağını havaya kaldırıp "görüyorsun çok meşgulüm, çok konuşursan sonra hiç olmaz," dedim. Sakallı bu sefer 3 parmağını havaya kaldırıp "ama benim işim acele," dedi. Ben yine 5 parmağımı kaldırıp "benim işim de acele, elimi çabuk tutmazsam karım doğuracak," dedim. Sakallı 4 parmağını kaldırıp "ama müdür bey yapıyor, ona gitsem olur," dedi. Demek ki müdür 40 liraya razı. Ah, o sıra bizim eski daire muhasebecisinin sözünü hatırlamak vardı. Adam bana, kardeşim Şadan, sosyal adaleti bozma, herkes kendi rütbesine ve derecesine göre demişti. Ben acele 500 lirayı toparlamak yoluna düştüğümden yine beş parmağımı kaldırıp, ama müdürün bir tek çocuğu var, benim 5 çocuğum var, 6.'sı da yolda, onun için olmaz dedim. Sakallı herif, eh sen bilirsin dedi. Besbelli müdüre gitti. Ben de 400 lirayı toparladım, iş bir 100 liraya kaldı artık. Ertesi gün yine o kara sakallı herif geldi. Sahinin 5 parmağını açarak masamın üstüne koydu. Artık bu işi yapalım dedi. Herif 50 lirayı vermeye razı demek. Böyle demesiyle cigara paketini masanın üstüne koydu. Biz biliriz cigara paketinde 50 var anlaşılan. Kara sakallı bir cigara buyurun diye paketi açınca paketin içindeki 50'liğin ucunu gördüm. Şimdi söndürdüm diyerek herifin cigarasını almadım. Şundan ötürü cigarasını almadım ki heriften 50 lirayı alınca geriye 50 lira daha gerekli. Öbür 50 lirayı kim bilir ne zaman kimden alabilirim. Çocuğun doğum günü de geliyor. Ben 500'ü toparlayayım derken çocuk doğacak. Ayrıca kürtajı yapacak doktor da daha bir hafta sonra tehlikelidir, yapamam demişti. Hazır sakallı herif verimliyken ve herifi elime geçirmişken kaçırmak istemedim. İki elimin parmaklarını açıp masaya dayadım. İşte böyle dedim. Sakallı, yahu dün böyle değildi dedi. Yarına kalırsam böyle olacak, karışmam deyip sağ elimin açık parmaklarını kaldırıp kaldırıp iki kere masaya vurdum. Aslında ben haklıyım kardeş. Hükümet bile hükümetken falanca şeye zam yapılmayacak dedi mi, ertesi gün ona mutlaka zam yapıyor. Ulan ben hükümetten daha mı doğrucuyum? Sakallı herif paketi aldı masadan, içinden bir cigara alır gibi yapıp ikinci 50 liralığı koyup masaya bıraktı paketi. Bir cigara buyurun dedi. Ben cigarayı alıp kendiminmiş gibi cigara paketini cebime koydum. Koymamla üç kişi enseme binip çıkar parayı diye bağırdılar. Ne parası yahu? Üstümü arayıp paraları çıkardılar. Kendi paramdır dedim. Sakallı herif müdüre gidip rüşvet istediğimi şikayet etmiş. Müdür de kendi tarifesinin üstünde rüşvet isteyip sosyal adaleti bozduğumu anlayınca ben dairemde namussuz adam istemem diye bağırıp bana polisle suçüstü düzenlemesinler. Kara sakallının bana verdiği 50 liranın numaralarını daha önce polis almış. Bir yana yazmış olduğundan kurtuluşum yok. Ben o şaşkınlıkla iki elimin 10 parmağını havaya 5 kere kaldırdım. Cebindeki 500 lirayı vermeye razıydım. Çocuk da doğarsa doğsun varsın. Ben parmaklarımı kaldırınca kolumdan tutan biri kulağıma yavaşça "Artık çok geç kardeş," dedi. "Baksana kalabalığız, olmaz." İşte böyle kardeşler, kodesi boyladık. Benim hapse girişimin ayına karım o kısmetli 6. çocuğumuzu doğurdu. Oğlan değil kız. Kısmeti açık olsun, ne diyelim. Bundan sonra o karı bir daha zor doğurur. 5 yıl hapisteyim. 5 yıl sonra ne bende ne karıda iş kalır. 18. ayrımın sonu, sayfa 237.